Ayrım 12. Biz burada devrim yapıyoruz, sinyorita. Ece Temel Kur'an, sayfa 164. Medya burada kendi mezarını kazdı. Venezuela'da ya nefret edilen ya da tapılan Chavez ve Chavez'in medyadaki çarpıtılmış gölgeleri hakkında konuşmak için Gregory Wilpert ile Hotel Tamanaco'nun bahçesinde buluşuyoruz. Kamerayı ve ses kayıt cihazını kurup tam başlayacakken otel görevlileri neredeyse polis gibi tepemizde bitiyorlar. İzin aldınız mı? Bu soruyla uzun bir soruşturma başlıyor. Kamera küçücük, ses cihazı minnacık ama yine de bu onları korkutmaya yetiyor. Venezuela'daki güvenlik paranoyası bir kez daha yolumuza çıkıyor. Bu yüzden Wilpert ile konuşmamızda bu paranoyadan başlıyoruz. Chavez taraftarlarında CIA ajanı paranoyası, zenginler arasında yoksullar tarafından izlenme paranoyası. Bu kadar korkuyla nasıl yaşanır? Korkuların haklı bir gerekçesi var. En azından Chavez taraftarlarının iyi bir gerekçesi var. Chavez'e karşı yapılacak suikast planlarının ortaya çıkarılmasından sonra onları suçlayamazsınız. Peki medyada bu paranoyanın içinde mi? Yazdığınız makalelerde medyanın Hugo Chavez'e çok acımasız saldırdığını söylüyorsunuz. Chavez'in iktidara gelişinden beri medyada bir şey değişti mi? Temel değişiklik daha sert bir kutuplaşmanın olması. Diğer yandan medya Chavez'in çok güçlü ve geniş bir biçimde desteklendiğini de anladı. Bu yüzden artık onu ve taraftarlarını ciddiye alıyorlar ama hala muhalefetten yana net bir tutumları var. Hala siyasi ve sosyal konular hakkında hükümetin bakış açısından çok az bahsediyorlar ya da hiç bahsetmiyorlar. Televizyonlar genellikle Chavez yanlıların düşüncelerini hala azınlığın fikirleri olarak yansıtıyor. Yazdıklarınızda genellikle orta sınıf üzerinde duruyor ve niye Chavez karşıtı olduklarını sorguluyorsunuz. Zaman içinde orta sınıfta bir değişiklik oldu mu? Orta sınıf net bir biçimde Chavez karşıtıydı. Hala anti-Chavez bir tavırları var ama bu kez muhalefete de karşılar. Muhalefet çok yanlış yaptı. Chavez karşıtı olmaktan başka bir politika üretemediler. Bu kez insanlar her iki tarafa da mesafe almaya başladılar. Kamuoyu yoklamaları bugünlerde orta sınıfın ne Chavez'i ne de muhalefeti desteklediğini gösteriyor. Medya bütün dünyada bilgi akışını ve dolayısıyla bütün dünyadaki tepkileri kontrol ediyor. Ama Venezuela'da olup bitenler tam da medyanın yönlendirmeye çalıştığının tersi bir biçimde gelişiyor. Sizce Chavez ve bu süreç dünyada yaşananların bir antitezi mi? Chavez'in kendisi bir medya. Benim gördüğüm siyasi liderler arasında mesajını en iyi iletebilen lider. Kampanyalarını, kendini çok iyi anlatabilen bir lider. Çok karizmatik bir adam öncelikle. Onun en önemli hedeflerinden biri medyaya alternatif olmak, alternatif yaratmak. Bu kadar kendine karşı bir medya varken mesajını insanlara nasıl iletiyor peki? Baryolardaki insanlar onu kendileriyle özdeşleştirdiler. İlk kez kendilerinden birini konuşurken gördüler. Onların dilini konuşuyordu. Politikacı gibi konuşmuyordu. Çok basit bir dille ve onların hayatlarından örnekler vererek anlatıyordu her şeyi. İlk kez ne konuştuğunu anladıkları birisi çıktı. Venezuela'daki hiçbir politikacı daha önce bunu yapmamıştı. Hepsi orta ve üst sınıftan gelen insanlardı. Chavez taraftarlarının çoğu eğitimsiz insanlar ve onlar toplumun çoğunluğunu oluşturuyorlar. Chavez onlara benziyordu. Kırsal alandan çok yoksul bir aileden geliyordu. Belki yakışıklı bir adam değil ama onlara benziyor. Bu da anlatmak istediklerini iletmek için yeterli olabiliyor. Alt sınıfın dilini kullanıyor değil mi? Evet, zaten üst ve orta sınıfın canını sıkan şeylerden biri de bu. Onu köylü, cahil ve kaba buluyorlar. Orta sınıf ne kadar güçlü Venezuela'da, ne kadar etkililer? Bugüne kadar belirleyici olanlar onlardı. Çünkü oy vermeye onlar gidiyordu. Chavez'den önce böyleydi. Ama darbe girişiminden sonra yapılan referandumda Chavez için milyonlar sandık başına gitti. Bu insanlar Venezuela tarihinde daha önce hiç oy kullanmamış insanlardı. Bunlar seçmen listelerinde adı bile olmayan insanlardı. Siyasi sonucu onlar belirledi. İlk kez oy kullanan insanlar. Chavez ilk kez seçimlere katıldığında 6 milyon oy kullanıldı. 2004'teki yerel seçimlerde 10 milyon kişi seçimlere katıldı. Bu oy kullanım oranında %60'lık bir yükselme demek. Venezuela tarihinde ilk kez seçimlerde %68'lik bir oranda oy kullanıldı. Daha önceleri seçimlere katılma oranı %20'lerde bile kalabiliyordu. Burada başka ülkelerde geçersiz sayılabilecek seçimlerle hükümetler belirlendi son 20 yıldır. Seçimlere ilk kez Chavez için katılan insanlar daha önce kayıtlı bile değillerdi, nüfus cüzdanları yoktu. Chavez işte o mahallelerde daha önce resmen var olmayan insanların oyları başkan yaptı. Chavez'in politikaları orta sınıfı dışarıda bırakıyor gibi. Sadece yoksullar üzerine konuşuyor sanki. Neden sizce? Onların değil, hizmet ettiği alt sınıfın oylarıyla seçildi çünkü. Üstelik üst ve orta sınıf, Chavez seçildikten sonra ciddi anlamda ekonomik sabotajlar düzenlendi. Kendilerinin Chavez'le temsil edilmediğini tekrarlayıp durdular. Ülkeyi terk ettiler. Paranoyaları o kadar büyüdü ki artık bu ülkede can güvenliklerinin olmadığını düşünmeye ve bunu saplantı haline getirmeye başladılar. Gidenler oldu. Ayrıca paranoya o kadar büyüdü ki tehlike zamanlarında kullanmak için iletişim ağı geliştirmeleri gerektiğine karar verdiler. Sanırım Chavez'de ve taraftarlarında da bir tür paranoya var. Chavez sürekli suikaste kurban gitmekten bahsediyor. Böyle bir olasılık var. Çünkü aşırı muhalefet Chavez'den kurtulmanın tek yolunun onun ölmesi olduğunu düşünüyor. Çünkü bu hareketin Chavez olmazsa parçalanacağını, dağılacağını düşünüyorlar. Şu anda medyanın toplumla ilişkisi, medyanın genel prestiji ne durumda? Medya bütün güvenilirliğini kaybetti. Chavez ve ülkede olan olaylarla ilgili o kadar çok yanlış ve yanlış haberler yaptılar ki şimdi kitleler onlara karşı. Sanırım kendi mezarlarını kendileri kazdılar. Gregor Wilpert'in, Chavez'in en önemli hedeflerinden biri medyaya alternatif olmak, alternatif yaratmak dediğini duydunuz mu? Bu önemli. Çünkü birazdan şehir merkezinde yapacağımız bir ziyaret bu saptamanın ne kadar doğru olduğunu gösterecek. Chavez'in kendisine otobüs şoförü diyen, dolayısıyla hem kendisini hem de Latin Amerika'nın yerli halklarını aşağılayan beyaz medyaya karşı aldığı tavrın en önemli ürününü görmeye gideceğiz. Fakat aniden yağmur bastırdığı için biraz şu saçağın altında durup beklememiz gerek. Bulvarcı çevrelerin saçakları altında. Tesadüfi bir saçak değil burası. Burası bir Casa Bolivariano. Türkçesi bolivarcı ev. Bolivarcı çevreler, örgütlenmesinin yüzlerce bürosundan biri olan bu bolivarcı ev ve benzerleri tıpkı devrimin çekirdekleri kabul edilen, nükleolar gibi devrim sürecini başlatan ve yürüten temel taban örgütlenmelerinden biri. Kısacık uğrayacağımız bolivarcı ev ve bolivarcı çevreler ile ilgili bilgiyi bu bölümün sonundaki anahtar bölümünde öğreneceğiz. Bolivarcı çevreleri ne iş yaptığını, şu andaki işlevini anlamak için camlara yapıştırılmış ilanlara bakmak iyi bir başlangıç olabilir. Bilgisayar kursu için başvurular gelecek ay başlıyor. Okuma yazma kursları bu dönem yeniden verilecek. Mahallemizdeki meclise siz de katılın. İlanlara bakarken yanımıza yaklaşan orta yaşlı adam nasıl yardımlaştıklarını anlatıyor. Hem bir dayanışma merkezi hem Türkiye'deki halk evleri benzeri bir örgütlenme olan bolivarcı çevrelerin aynı zamanda katılımcı demokrasi için birer dinamik oluşturduğundan söz ediyor. Sonra tabii söz doğal olarak her zaman olduğu gibi Chavez'e geliyor. Yanımıza bir de bir orta yaşlı kadın ekleniyor ve Chavez'e karşı yapılan suikast girişiminden devam edilip Amerikalıların Venezuela'yı işgal etmesi olasılığı üzerinde duruluyor. Chavistaların daha sıkı bir biçimde bir araya gelmeleri gerektiğini söylüyor orta yaşlı adam. Biz örgütlenmek zorundayız çünkü ülkemiz ve liderimiz tehdit altında. Leo bu sırada kulağıma en sıkı Chavez taraftarları ile karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. İşte bunlar rejimin sivil militanları. Kadın şöyle diyor bu sırada, Chavez bize bir kimlik kazandırdı. Artık kendimize güveniyoruz. Yoksulların kendilerini kurtarabileceğini biliyoruz. Büronun önünde oturan tekerlekli sandalyedeki kadının ve diğerlerinin hallerine bakılırsa, onların her gün bir iş gibi gidip geldikleri bir yer burası. Dayanışma koordinasyonun yapıldığı bir merkez olmasının yanı sıra Bolivar evleri mahalle düzeyindeki örgütlenmede de önemli bir yer tutuyor. Fakat yağmur dinerken yetişmemiz gereken bir randevu var. Bu yüzden Bolivarcı çevreler hakkındaki daha etraflı bilgiyi edinmek biraz sonraya kalıyor. Ama yine de randevumuza doğru koşarken etrafınıza şöyle bir göz atın. Yağmurda neşeyle kaçan, memelerini sağa sola sallayarak gülerek koşan Latin kadınlarına bakın. Bütün dünya çocukları arasında geçerli olan gizli anlaşma gereği, annelerinin elinden kurtulup sokağın ortasında koşup bulduğu ilk su birikintisinde çıp çıp ayaklarını ıslatan esmer çocuklara. Duvarlarda ıslandıkça kırmızıları, mavileri uyanan yaşasın sosyalizm yazılarına, girdikleri saçaklar altında yakaladıkları bütün kadınlarla sanki evvelden beri tanışırmış gibi flört eden genç adamlara. Gençlik festivali için gelen sarışın ve İspanyolca bilmeyen yabancılara ağır ağır ve bağırarak söyler, Lerse dediklerini anlayacaklarmış gibi uzun uzun yol tarif eden adamlara. Çıngıraklı bisikletli arabalarıyla dondurma satan, yağmurdan pedallara hızlı basarak kaçan gençlere. Toplarını, labutlarını hızla toplamaya çalışan jonglörlere. Kırmızı trafik ışığı yandığında dans etmeye başlayan esmer ve cılız çocuklara, devrim meydanında domino oynarken ıslanmaya başlayan ihtiyar adamlara, Bolivar ve Che'nin duvar resimleri önündeki bankta uyuyakalmış çöpçülerin yüzlerine değen ilk damlayla uyanıp telaşla toparlanmalarına, küçük, mavi anayasa kitapçıkları satan kadının Che tişörtleriyle kitapçıkların üzerini kapatmaya çalışmasına, karşıdan karşıya geçerken yol gösteren yakışıklı askerle göz göze gelip tökezleyen genç kızlara. Çıngıraklı yanar dönerli, fırfırlı bir hayat bu. Bu Latin Amerika. Ve bizler, dünyanın başka yerlerinde oturanlar bu insanları, bu sokakları, bu ülkeleri CNN'in ürkütücü haberlerinden tanıyoruz hep. Beyaz adamın gözünden izliyoruz otobüs şoförlerini. Bize El Bolivar diyorlar. İşte bu yüzden kızıp elini vuruyor masaya Bay Botero. Bundan böyle Latin Amerika'yı Latin Amerika'nın gözlerinden izleyecekler. Washington'ın gözlerinden değil. Jorge Botero, Telesur adlı televizyon kanalının haber müdürü, Kolombiya'daki FARC gerillaları üzerine belgesel çekmiş, Latin Amerika'nın kenar mahallelerinde yıllarca habercilik yapmış çok genç bir dede. Gelen telefonlar ve karşısındaki ekranda süren Telesur'un test yayını arasında konuşuyoruz Botero ile. Sadece Latin Amerika için değil, şahsi kanaatimce bütün dünya açısından çok önemli bir medya deneyimi olan kanalı anlatıyor. Burası uluslararası bir uydu kanalı. Günde 24 saat yayın yapıyor. Telesur bir Latin Amerika kanalı. Bu kıtayı, bu kıtaya kendi gözleriyle göstermek için kuruldu. Peki kanalı kimler kurdu? Botero isimleri sayıyor. Venezuela, Küba, Kolombiya, Brezilya, Uruguay, Şili, Arjantin. Katılmak isteyen başka ülkeler de var ama şimdilik isimlerini vermiyoruz. Yani bu kanal uluslararası bir Latin Amerika televizyonu. Botero bu durumu şöyle adlandırıyor. Latin CNN'i. Zaten fikir de CNN'den çıkmış. Botero bu fikrin tarihini şöyle anlatıyor. Biz bir grup bağımsız Latin Amerikalı gazeteci olarak bir toplantı yaptık. Toplantı Latin Amerika'nın nasıl bir medyaya ihtiyacı olduğu üzerineydi. İlk kongre 2002'de Küba'da yapıldı. Fidel Castro da bizimle 6 saatlik bir toplantı yaptı. Fikri o ortaya attı. Neden bir Latin Amerika CNN'i yapmıyorsunuz? Dedi. Fikir onundu ama Chavez gerçekleştirdi. Bu yüzden kanalın merkezi Caracas'ta kuruldu. Bu televizyona en çok ihtiyacı olan Chavez'di herhalde, diyorum. Botero cevaplıyor. Prosesoyu yani süreci anlatmak için bir araca ihtiyacı olduğu doğru. Ama bu Chavez'in kanalı değil. Biliyor musunuz? Yayınladığımız ilk haber onu eleştiren bir haberdi. Toprak devriminden sonra bazı çiftçiler Chavez'e bağırıp çağırıyordu. Bu kanalda yayınlanan ilk röportaj oydu. Yani bu Chavez'in değil, bütün Latin Amerika'nın kanalı. Ama bize El Bolivar diyenler de var tabii. El Bolivar ne demek? Bu ismi bizi terörist olarak gördükleri için taktılar. Bolivya'daki, Kolombiya'daki gerilla hareketleriyle ilgili haberler yaptığımız için. Bu haberler son derece objektif olmasına rağmen bizi terörist olarak görenler var. Hatta öyle ki Brezilya'dan aldığımız bir şampuan reklamında banyo yapan kız ETA ETA diye şarkı söylediği için İspanya bizi ayrılıkçı örgüt ETA yanlısı olmakla suçladı. Mesele şu ki Brezilya'da İspanyolca değil Portekizce konuşuluyor ve ETA'nın başka bir anlamı var. Üstelik reklamda söylenen bir halk şarkısı. Böyle işte. Sonra da Kolombiya'daki FARC lideri Manuel Mirarondo fragmanlarda bir saniye göründü diye herkes ayağa kalktı. Kanalın kapatılması için mecliste konuşmalar yapıldı. Diğer televizyon kanalları frekansları işgal ederek yayın yapmamızı engellemeye çalıştı. Oysa Latin Amerika'nın gerçeği bu. Bunlar da yaşanıyor. Diğer haberleri CNN'de veriyor zaten. Biz gerçeği anlatıyoruz. Ama El meselesinin nedeni başka. Neymiş nedeni? El Cezire ile bir işbirliği anlaşması yaptık. Latin Amerika halkları Arap dünyasıyla, Orta Doğu ile ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Biz buradan bir tek Filistin-İsrail anlaşmazlığını ve Irak işgalini görüyoruz. Onları da American Press, Reuters, CNN ve BBC aracılığıyla izliyoruz. Yani Orta Doğu'yu Orta Doğu'nun gözleriyle izleyemiyoruz. Oysa bizim onların kendi bakış açılarına ihtiyacımız var. Bu yüzden El Cezire ile haber paylaşımı, genel olarak işbirliği anlaşması yaptık. Bu da adınızı El Bolivar'a çıkardı. Butera şu anda kanalda 80 kişinin çalıştığını ama normal yayına geçtiklerinde 200 kişinin çalışmaya başlayacağını anlatıyor. Çalışanların hemen hepsi gençlerden oluşuyor. Bu sırada içeriye kulağında küpesi ve havalı gözlükleriyle kanalın reklam sorumlusu giriyor. Bu kadar muhalif bir kanalın reklam almakta zorlanıp zorlanmadığını soruyorum. Problem yok çünkü herkes yakında bu kanalın Latin Amerika'nın en çok izlenen kanalı olacağını biliyor. Peki esas para nereden geliyor? Kanalı kim finanse ediyor? Botero bütçe oranlarını veriyor. Bütçenin %51'ini Venezuela sağlıyor. Arjantin %20'sini finanse ediyor. Geri kalanlar da diğer ülkeler arasında bölüşülüyor. Sonra da kanalla ilgili teknik bilgileri veriyor. Yayın saatinin %60'ını haber, kalan %40'ını uluslararası belgesel ve sinemaya ayırdık. Latin Amerika Hollywood etkisi altında olduğu için Latin Amerika'da yapılan çok iyi filmler Latin Amerika'da yeterince izlenmiyor. Bu insanlar yıllardır kendilerine çılgın Latinler olarak bakan, kendilerinin öyle tasvir edildiği Hollywood filmlerini izliyor. Haber meselesine gelince saat başı haber veriyoruz. Latin Amerika başkentlerinde ve Avrupa'da temsilciliklerimiz var ve daha da kuruluyor. Bu arada Botero hemen ayaküstü bana da Türkiye temsilciliğini teklif ediyor. Botero'nun beni hiç tanımamasına rağmen yaptığı bu teklif kişisel bir şey değil. Latin Amerika'da ya da hiç değilse bu devrim sürecinde her şey biraz insan insana ilişkiyle, insanlara güvenmekle yürüyor. Uluslararası ilişkiler bile böyle kuruluyor. Üstelik Botero ve alternatif medyada işe almada profesyonellikten çok devrime ve başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair inanca bakılıyor. Sonrası zaten her zamanki gibi Latin Amerika'da çok yaygın olan kervan yolda dizilir prensibine göre ilerliyor. Şimdi sokağa çıkıp festival toplantılarının yapıldığı Bolivar Üniversitesi'nin bahçesine gidip bakarsanız tıpkı Telesür gibi ama daha küçük çaplı projeler göreceksiniz. Şu standta etrafına toplananlara bir şeyler anlatan genç kızın sözüne kulak verirseniz bütün dünyada medyanın, haberin ve iletişimin içeriğinin ve niteliğinin değişmekte olduğuna dair bir işaret de alacaksınız. Dikkatle dinlerseniz genç kızın elindeki tuvalet borularıyla, derme çatma, alet edevatla korsan bir televizyon vericisinin nasıl kurulabileceğini anlattığını, radyo istasyonu kurmanın ise bundan da kolay olduğunu söylediğini duyabilirsiniz. ABD'nin emperyalist medyasına karşı biz kendi medyamızı yaratabiliriz diye heyecanla konuşan bu kızın etrafına toplanmış 7 milletten insanın aklına kendi televizyon ve radyo istasyonları kurma fikri giriyor o esnada. Almanya'dan veya Vietnam'dan gelen bu gençlerin kullanılan aletleri tek tek incelemesine bakarak yakında bu ülkelerde de korsan istasyonlar kurulacağını ve muhalif örgütlenmelerin kendi medyalarını yaratacağı öngörüsünde de bulunabilirsiniz. Ama bekleyin, daha iyisini de yapabiliriz. Biraz dinlenip başka bir baryoya, insanların kendi medyalarını ve giderek kendi dünyalarını kurmak için neler yapabileceğini görmeye gidebiliriz. Böylece artık yolculuğumuzun son kısmına gelebiliriz. Anahtar 10. Bolivarcı çevreler. Circulos Bolivarianos, Türkçe'ye Bolivarcı çevreler olarak tercüme ediliyor hep. Oysa Bolivarcı halkalar da denebilir. Çünkü bu en küçük yerel birimlerde örgütlenen bu inisiyatif birbirine eklemlendikçe ortaya bir devrimci zincir çıkıyor. Bolivarcı çevreler 2000'de mahalle toplulukları olarak ortaya çıktı. Yeni yapılan anayasada tanınan hakların ve görevlerin tanıtılması ile ilgilenirken aynı zamanda bulundukları bölgelerin gelişmesi için gerekli projeler üretmeye ve geliştirmeye başladılar. Bu taban örgütlenmesi sağlık ve eğitim gibi daha ciddi ve büyük ölçekli konulara da yavaş yavaş el atmaya başladı. Örgütlenmeler somut yapılara dönüştüğünde Bolivarcı çevreler kendi topluluklarını etkileyecek konularda karar alma süreçlerine katılma isteklerini dile getirmeye başladılar. Chavez 2001 yılında Bolivarcı çevreler oluşumunu demokratik katılımın temel mekanizması olarak ilan edince o ana kadar kurulmuş benzeri örgütlenmeler de Bolivarcı çevreler adı altında toplandı. Bu örgütlenmeler başlangıçta dayanışma amacıyla kurulduysa da giderek daha ideolojik bir zemin üzerinde durmaya başladı. Bolivarcı çevreler şu anda Venezuela'da Chavez'in partisi olan 5. Cumhuriyet Hareketi'nin MVR, sivil taban örgütlenmesi olarak görülebileceği gibi Chavez'e bağlı olanların bir araya geldikleri merkezler olarak da değerlendirilebilir. Bolivarcı çevrelerin üye sayısı şu anda 2 milyon. Her çevre eşit statüdeki en az 7 ila 10 kişiden oluşuyor. Bolivarcı çevrelerin en önemli işlevi kendi bölgelerini etkileyecek konularda bulundukları yerdeki insanların karar alma süreçlerine katılması. Katılımın sağlanacağı konular mahallenin altyapısının iyileştirilmesinden, kültürel çalışmaların yaygınlaştırılması ve ulusal düzeydeki programlara katılımın sağlanmasına kadar değişen alan veya ölçeklerde olabiliyor. Bolivarcı çevreler sadece Venezuela ile de sınırlı değil. Bolivarcı devrimin ilkelerini kendi ülkelerine taşımak isteyenler de uluslararası Bolivarcı Çevreler örgütüne katılıp kendi yaşadıkları yerlerde Bolivarcı çevreler kurabiliyorlar. Sayılar artmakta olan çevreler şu ana kadar Venezuela dışında Miami, Almanya, Paris ve Şili'de kuruldu. Ayrıca daha ziyade gençlerin ilgi gösterdiği internet üzerinden iletişim kuran bir siber Bolivarcı çevre örgütlenmesi de var. Kendi yaşadıkları yerlerde Bolivarcı çevreler örgütlenmesini başlatmak isteyenler için resmi ve merkezi bir kayıt ofisi bulunmuyor. Kendi ülkelerinde Bolivarcı çevre kurmak isteyenler, Sibisiber Solidarity ile iletişim kurarak bir Bolivarcı çevre kurduklarını ilan edip böylece uluslararası ağa eklenebiliyorlar. 12. ayrımın sonu, sayfa 177.